Ayrım 10.
Ahmet Cemil okudukça, aman ne kariha, düşünce, bolluğu, ne vicdan genişliği, diyor. Ben miyim bu miri belahet semir, aptallık dolu zat? Bu şair-i zülüftarı garaib nisar, gariplikler saçan bu şair. Bu herze vekil, pozuna, misil, maymun gibi saçma sapan konuşan. Bunlar ben miyim? Niçin? Çünkü tabişi lerzende titrek parlayış demişim. Çünkü kisve-i müşemmez güneşli elbise demişim. Çünkü pervaz-ı nigah-ı emelin arzulu bakışın uçuşunun demişim. Öyle şeyler demişim ki görülmüyor, gösterilmiyor. Şu halde ben bütün bu sayılan şeyler imişim. Birden Ahmet Cemil, aa dedi, bu yazı bizim Raci'nin. O vakit iki arkadaş birbirine baktılar. Şu insafsızlığa, hususuyla daima beraberinde yaşadığı bir adamın bu suretle aleyhine kalem yürütmek için bir insanın muaşeret zarafetinden, birlikte yaşama inceliğinden, bu derece mahrumiyetine, yoksunluğuna taaccüp ettiler, şaştılar. Ahmet Cemil diyordu ki, lakin ne sebep var bu adamın şu muannit, inatçı, ısrarlı, senin ve benim aleyhime bu kadar musallat oluşuna, sataşmasına ne sebep var? Kendisine bunun için para mı veriyorlar? Yahut bizim iyi şiir söylemediğimizi halkı ikna etmekle, inandırmakla kendisinin şair meziyeti, becerisi iki kat mı oluyor? Bizi anlamıyor, haz etmiyormuş. O başka bir mesele. Bunu mutlaka söylemeyi bir vazife addediyorsa, görev sayıyorsa, tahkire, hakarete neden lüzum görüyor? Ben şiir söyleyecek olursam onu susmaya mecbur mu etmiş oluyorum? Ondan teşaürü selp edecek, şairlik taslamayı kaldıracak bir kuvvetim mi var? O da söylesin. Ben onun söyledikleri için bir şey diyor muyum? Ben onu tahkire benzer bir şey yapıyor muyum? Beni bir lügat kitabından ne kadar şetme, tahkire delalet eder, küfrü ve hakareti ifade eden kelime varsa toplayıp da Raci'nin yüzüne fırlatmaktan men eden, durduran bir şey var mı? Elbette, işte asıl farkınız da o değil mi? O tahkirlere müracaattan seni men eden bir şey var ki onda yok. Çok saf derunsun, temiz kalplisin. Hiç mahalle çocuklarının oynadıkları bir viranelikten süslü bebek gibi küçük bir kız geçerken tesadüf ettin mi? Bütün o kaldırım çocukları o küçük nazlı kızın zarafetine karşı duydukları bir kıskançlıkla birden nasıl tutuşurlar, nasıl arkasına düşerler, bağırırlar? İçlerinde taş atan, söven, hatta güzel esvaplarının eteklerine sarılan azgınlar olur. Bu insanlarda tabii bir histir. İşte senin yazılan matbuat, basın, sahasından geçerken bu yolda haset, kıskançlık, yaygaralarına tesadüf ediyor, rastlıyor. O kadar. O küçük bebek gibi ağlayarak eve mi kaçacaksın? Emin ol ki pencerelerden seyredenler için o çocuklar arsız, hayasız çocuklardan başka şeyler değildir. Ahmet Cemil, acaba dedi, sonra Hüseyin Nazmi'nin karşısına oturarak bu kelimenin ihtiva ettiği, içerdiği şüpheyi tefsir etti, yorumladı. Biz kendimizi böyle tesliye ediyoruz, avutuyoruz. Ama zannetmem ki hakikat senin dediğin gibi olsun. Bence halk nerede gürültü olursa oraya teveccüh eder, yönelir. Bu tabii meyelana, doğal eğilime, insanlarda istihzalara, tezyiflere, alaylara, uğrayanların haline acımaktan ziyade gülmek hissini ilave edersen, bugün bizim etrafımızda bağıranların ne yolda bir aksi seda hasıl ettiğini, yankı yaptığını anlarsın. Bak, her gün sütunlarından birçoğunu ötekinin berikinin yazdıklarına tarizlerle, tezyiflerle, taşlamalarla, aşağılamalarla dolduran makesi zaman, zamanın aynası. Mirat-ı Şuun, yani olayların aynası adlı gazeteye rakip olarak çıkan bu gazetenin adının rakibinin adından esinlenerek aldığı düşünülerek zamanın aynası demek yanlış olmaz. Ne kadar satılıyor? Sabahleyin kapışan kapışana. Çünkü herkes gülmek ister. Hakkın kimde olduğunu aramakla iştigal edenler, uğraşanlar çok mudur zannedersin? Matbuatta taarruz erbabının, saldırgan yazarların, eline geçenler tıpkı sokakta çamura düşmüş bir adama benzer. Etrafına toplananların onda dokuzu güler. Hüseyin Nazmi arkadaşının teessürle söylediği sözleri dinlerken gülüyordu. Ne kadar hassassın, duygusalsın, dedi. Mütalaanın bir kısmı doğru, fakat meselenin esasını yanlış telakki ediyorsun. Halk güler ve gülmekten haz eder, fakat halkı güldürmeye çalışanlara işte o bir alay soytarı olmaktan başka bir ehemmiyet alamazlar. O istihzalar, alaylar, aynıyla mutik, komik, resimlere benzer ki insanı bir müddet güldürür, fakat istihzaya hedef olanın kıymetini tenkis etmez, azaltmaz. Bugün takdir ettiğimiz bir adamın o yolda tuhaf bir resmini görsek hangimiz gülmeyiz? Fakat o resme gülmüş olmaktan dolayı o adam hakkında fikrimize hiçbir tebeddül, değişme gelmez. Ahmet Cemil dudaklarını büktü, cevap vermek istemedi. Hüseyin Nazmi'nin her şeyi soğukkanla tetkik etmekten, incelemekten, ibaret olan felsefesine iştirak edemiyordu, katılamıyordu. Bahis burada bitmiş gibi göründü. Hüseyin Nazmi, Mai Kurşun kalemiyle Risale'nin, derginin matbaa müsveddelerini tasih ederken, düzeltirken, onun gözleri kameriyenin sarmaşıkları arasından yer yer açılmış aralıklardan birer zümrüt pencere buldu. Biraz iskemlesine yaslanarak grubun, güneşin batışının, bir esmer ve şeffaf tül gibi semanın ipek satına, yüzeyine, girilen gölgelerine daldı. Son ziya bakiyeleri, son ışıklar, bir tarafta küçük bir bulut parçasının kenarına oyalar talik ediyor, asıyor, güneşin son demlerinden, soluklarından çıkan bir nefes gibi serin, hafif bir hava, bu uzun sıcak günden sonra sahralardan kalkan akşam buğuları üzerinden hafif darbeciklerle kanatlarını silkerek geçiyor, sabahtan beri güneşin bu sahranın üzerinden çektiği ılık kokuları şimdi tekrar arza, yeryüzüne serpiyordu. Bir aralık Hüseyin Nazmi, karanlık oluyor, artık gözlerim bulandı, dedi. Ahmet Cemil'in gözleri o küçük pencerecikten ayrıldı, arkadaşına baktı. Ne dediğini anlamamış gibi dalgın bir nazarla baktı. Sonra dedi ki, ah bu anlaşılamamak, takdir edilmemek, beğenilmemek, endişesi olmasa. Ya benim o mahut, bilinen, eseri bitirsem de çıkarsam ne olacak? Bugün 3-4 tane ufak tefek manzumecikler için feryat edenler, o vakit o koca bir cilt dolusu yenilgiyi görünce ne yapacaklar? O mahut eseri dediği, senelerden beri yazmak istediği, beyninin içinde bir çocuk kabilinden yaşatıp büyüttüğü, her dakika işleyip süslediği eser idi ki, bunda çocukluktan beri okuduklarından aşılanmış şiir zevkini tatbik etmek, uygulamak isterdi. Bu eseri öyle bir şey yapmak isterdik ki, o vakte kadar görülmüş olan şeylerin hiçbirine benzemesin, bir şey ki, o şeye zihninde mümkün değil bir şekil, bir suret veremiyordu. Zihnen tertip ettiği, düzenlediği esas pek sadeydi. Bir taze ruh ki hayata bir ümit incilasıyla, parlayışıyla açılıyor, güya sanki semanın bakir sinesine, gökyüzünün dokunulmamış göğsüne, güneşin bu sesinden, öpücüğünden, onun sevda dudaklarının temasından, dokunuşundan tutuşmuş bir bahar sabahı. Fakat sonra yavaş yavaş afak, ufuklar, yanmaya, etrafa bir ateş havasının baygınlıkları yayılmaya başlıyor. O saf ve taze ruha hayatın ilk mihnetleri, sıkıntıları yavaş yavaş sokuluyor. Hayat mübarezesi, mücadelesi, daha sonra ümit güneşi o kırılmış kalbin emel enkazına hazin, istek yıkıntılarına üzgün, bir veda nazarı ile süzülüp gidiyor. O vakit neticenin kara bulutları. İşte eser bu idi. Bu eserle Ahmet Cemil beşer, insan, hayatını yazmak istiyordu. Başından sonuna kadar bir şiir ki bir tebessümle, gülümsemeyle başlasın, bir katre giriye, bir damla gözyaşı ile netice bulsun. Ne vakit bulursalar Hüseyin Nazmi'ye bundan bahsederdi. Birçok parçalarını yazmış, arkadaşına okumuştu. Fakat istediğini yapamamaktan, düşündüğünü kalemine tersim ettirememekten mütevellit bir yeis ile, resmettirememekten doğan bir üzüntüyle, her yazdığı parçadan sonra o parçaya veremediği ruhun matemini tutardı. Bu eserin adeta hastası olmuştu. Kendi kendisine küser, iktidarını hissinin dününde, gücünü duygularının uzağında bulduğu için kızar, bazen aczini lisana atfetmek, yetersizliğini dile bağlamak ister, zihninin içinde müşevveş, karmakarışık, hayaller gibi uçuşan müphem, belirsiz, renkleri zapt edebilecek, yakalayabilecek, bir alete malik, sahip, olamamaktan münbahis bir fütür ile, ileri gelen bir bezginlikle, adeta hayattan bezer. Ah, bir kere o esere bir vücut verebilse, bütün hayatta ümidi onun üzerine müpteni, kurulu idi. Onu yazarsa, bir gün Taksim bahçesinde arkadaşına itiraf ettiği gibi, artık hayatta vazifesini ikmal etmiş kıyas edecekti. Görevini tamamlamış sayacaktı. Bugün Hüseyin Nazmi'ye diyordu ki, o yeniliklere çıldıracaklar, hele vezin, ölçü, için kim bilir ne kadar tezyiflere, aşağılamalara uğrayacağım. Fakat bunun için anlamamalı. Bizim veznimizin musikisine, müzikalitesine, akışının ifadesine, edasının, tarzının, hissine niçin vakıf, haberdar olmamalı yahut vukuf, bilgi sahibi olduğunu iddia edip de bundan niçin istifade etmemeli, yararlanmamalı? 500 beyitlik bir manzumeyi, şiiri, muttarit aynı biçimde bir vezin üzerine söylemekten tevellüt edecek, doğacak, ruh yorgunluğunu o ahenkin temadisinden husul bulacak ezayı, ahengin uzamasından ortaya çıkacak eziyeti niçin anlamamalı? Garbın manzumelerinde evzanın, batının şiirlerinde vezinlerin değişmesinden hasıl olan ahengi görüyoruz. O ahengi husule getirmek için bizim elimizde haddi zatinde zaten bir musikiden ibaret bir veznin tarabı, coşkunluğu varken niçin nazmımızın eczasına, şiirimizin aruz ölçüsü parçalarına, dikkat ettiğimiz gibi mişvarında, tarzında da veznin şiir ile hemdem uyumlu olmasına dikkat etmeyelim? Hece veznine de bu hizmeti ifa ettirmek, yaptırmak mümkün olabilirdi, eğer Türkçe kendi halinde kalsaydı. Fakat lisan Türkçelikten çıkınca, Arabi'nin Farisi'nin istilasına maruz kalınca, Arapçanın ve Farsçanın işgaline uğrayınca, şimdi bir şiir söyleyiniz ki, sözünün bu noktasına gelince kendisini kaybeder, vezin hakkında bitmez tükenmez nazariyelerini, kuramlarını anlatırdı. Buna mukabil, buna karşılık derdi, veznin musikisinde hüküm sürmek lazım gelen ahengin manası, fakat o manayı hissetmek, hissettikten sonra tatbik etmek, uygulamak lazım. Bizde bu cihete dikkat edilmiş mi? Bir şatır, neşeli, vezin ile Mersiye, ağıt şiiri söylemek, yahut hafif bir esası ağır bir veznin sakil seylanına, ağır akışına terk etmek, veznin musikisine karşı nasıl bir duygusuzluk ise, muhtelif esaslardan mürekkep, çeşitli konulardan oluşan, uzun bir manzumeyi yalnız bir vezin ile söylemeye kalkışmak yine musikiye karşı öyle bir anlamamazlıktır. Türkçemizde de böyle şeyler mesela Fransızcadan daha güzel yapılırken yazık ki yapmıyoruz. Şimdi benim eserime vermek istediğim musikiyi düşün, bundan hasıl olacak tesirin, ortaya çıkacak etkinin ruh üzerinde ne kadar kuvveti olmak lazım gelir? Eğer bu yenilik herkeste bir iltifat meyli hasıl etmezse, beğenme eğilimi oluşturmazsa, mesela hazin bir parça, faülün, faülün, faülün, vezniyle melül bir edada, üzüntülü bir tarzda, sürüklene sürüklene gidip dururken, sonra mefailün, failatün, mefailün, failün, vezniyle bir hissiyat tuğyanı, duyguseli, bir ifade hiddeti, bir nazım feveranı, bir şiir coşkusu, daha sonra müstefilün, müstefilün ile bir sükun, sonra mesela ara yere girivermiş bir ızdırap şehkası, hıçkırığı, sanki mızrabın, çalgıcın, bir hiddet dimbiği kabilinden tek bir ulün. Ahmet Cemil tarif ettikçe vezinlerin musiki ifadesini anlatabilmek için elleriyle usul vuruyordu, tempo tutuyordu. Hüseyin Nazmi bu bahsi açtıkça söyleyecek şeylerini bir türlü bitiremeyen arkadaşını bir lütufkar Sami sıfatıyla, mütebessim, sabırlı bir dinleyici olarak gülümsemeyle dinliyordu. Ahmet Cemil devam etti. Musikide yapamadığımızı bari nazmımızda yapalım. 20 tane yeknesak, tek düze, monoton, sozinak. Sozinak, Türk müziğinin basit makamlarındandır. Bazı sadeleştirmelerde metindeki dizgi yanlışından dolayı aksak Sozinak diye yer almışsa da böyle bir makam adı yoktur. Sozinak makamının basit ve zirgüleli olmak üzere iki şekli vardır. Bu yanlışlık makamın basitliğinden kaynaklanan monotonluğu ifade için kullanılmış olan yeknesak sözcüğünden kaynaklanmış olmalıdır. Şarkıyı okumaktan, dinlemekten duyduğumuz yorgunluğu hiç olmazsa nazmımızdan kaldıralım. Hüner, musikiyi yeknesaklıktan değil, muhtelif makamat, çeşitli makamlar ve usulün insicamından istihsal etmektedir. Temponun uyumundan oluşturmaktadır. Bu yolda yazılmış bir manzumeyi tasavvur et, bir şiiri düşün ki vezinlerin taşkın dalgaları üzerinden atlaya atlaya akıp giderken birden yorgun düşmüşçesine ağır ağır sürüklensin. Sonra tekrar bir feveran ile taşsın, veznin kasırgasıyla yükselsin, yükselsin, şiddetin en yüksek tabakasına kadar çıksın, yine yavaş yavaş, ine ine, son nefes bir musiki inlemesiyle bitsin. Hüseyin Nazmi'nin tebessümü biraz daha genişledi. Ahmet Cemil bu gidişle bu akşam bütün edebi mecellesini, edebiyat kuramını birkaç yüzüncü defa olarak arkadaşının önüne tekrar dökecekti. Hele kafiye, gariptir, bizde en dikkat edilecek şeyler ihmal edilmiş de edebiyatımızda çocukça oyunlar için hayatlar sarf olunmuş. Jenk, pas. Ferhenk, bilgi. Renk, renk. Kafiyesiyle kaside söylemek için efkarı tasavvur edilemeyecek tazdiklere ve ivicaclara, fikirlere, hayal edilemez baskılara ve eğrilip büyürülmelere uğratarak, o kafiyede bir kelimeyi kasideden mahrum etmemek için türlü mana garibelerine, oyunlarına, mecbur olarak müşkülatı, zorlukları, hayret verecek bir külfete katlanmışlar da, kafiyenin ahenk manasını düşünmek akıllarına gelmemiş. Hatta bugün yeni şiirin ruhunu anlayamayanlar da kafiyede bir tasavvut, sesleniş, manası olabileceğini düşünebilecek var mıdır? Hele kafiyelerin mutat tertibine, alışılmış düzenine hiç aklım ermiyor. An ve in, kafiyeli 80 beyti birbirinin arkasına sıralamaktan kulak için lütuf mu hasıl olur, kelal mi, yorgunluk mu, bilemem. Hele gazellerde matladan, ilk beyitten, sonra gelen müfretlerde, kafiyesiz dizelerde, madem ki nazmın arasına kafiyedar, kafiyeli, olmayan kelimeler sokarak samiyayı tahriş etmek tecviz olunuyor, kulak tırmalamaya izin veriliyor, o halde kafiyesiz nazım söylensin. Kafiyenin tertip tarzını sırf zevke fakat bir ittirat, düzen, içinde zevke tevfikan icra etmek, zevke uygun olarak uygulamak bize ait bir muvaffakiyet, başarı. O muvaffakiyete bir de kafiyenin tasavvut manasını ilave et, sonra vezinlerin musikisine de o tebeddülden, değişimden gelen ahengin manasını ver. İşte yarının nazmı. Bence kelimelerin mevzu, bilinen, manasından başka bir de nasıl tabir edeyim, söyleyeyim. Seda, manası vardır. Bilmem herkes hisseder mi? Fakat ben mesela naliş, inleyiş, kelimesinin mahzun edasını, pervaz, uçuş, kelimesinin tayyaran meylini, uçma eğilimini, feryat kelimesinin yırtıcı ahengini pek iyi duyuyorum. İnsanda bu duyuş zevki olduktan sonra mesela bahri sükun perver, rahatlatıcı deniz diyemez. Bahr kelimesinin o bir harekede, işarette, toplanan üç kuvvetli harfinden hususiyle sonundaki ra'nın tesadümünden, çarpışmasından hasıl olan tasavvut şiddeti ister ki bu kelime bir sert mana tasvirinde, betimlemesinde kullanılsın. Mesela bahr-i, huruşan, coşkun deniz yahut bahr-i, pür, huruş, coşkulu deniz. Sanki bahir kelimesi de o sıfatla beraber taşıyor, şişiyor değil mi? Buna mukabil derya, yı, sakin, sakin deniz derim. Çünkü derya kelimesi de sakin. Onda da bir sükun var ki sıfatı sıfatın manasından ziyade izah ediyor, açıklıyor. Artık mütemadiyen, sürekli, söylüyordu. Zavallı Hüseyin Nazmi'ye bu müsait muhataba bütün şahsi, bu konuşmasına izin veren kişiye kişisel fikirlerini dinletti. Sonra netice vermek istedi. Şimdi düşün, melül, üzüntü verici bir beyit hazin bir kelimenin üzerinde sakin bir vakf ile ses değeri olmadan bitsin. Sonra mutantan, görkemli bir kafiye diğer bir beytin mana haşmetine müdebdeb, bir beytin anlam heybetine gösterişli bir karar versin. Bütün şiir bir yandan veznin ahengine nefsini teslim ederek dalgalanırken, kafiyeler öteye beriye müterennim, zemzemeler, hafif sesle söylenmiş ezgiler, nameler serpsin. Sonra o şiirden bütün haide teşbihleri, kullanılmış benzetmeleri, bütün o köhne cinasları, eski kafiye türlerini çıkar. Fikri o maruf zeminlerde, düşünceyi o bilinen durumlarda bocalamaktan kurtar. İşte benim eser. Ah, o eser yazılıp da intişar ettiği, yayımlandığı zaman ben büsbütün bir başka adam olacağım. Öyle zannediyorum ki iştihar perisi, şöhret perisi gelip makur, mağlup, yenilerek ayaklarımın altına atılacak. Kendimi birden yükselmiş göreceğim. O zaman ben bugün şu toprak parçasının üzerinde birisiyim diyebileceğim. Şimdi büsbütün karanlık olmuştu. İki arkadaş birbirini birer mütekasif, koyulaşmış, gölge şeklinde görüyorlardı. O sükut edince, susunca Hüseyin Nazmi cevap verdi. Arkadaşını dinledikçe kalbinde bir merhamet hissi duyuyordu. Niçin? Bu merhametin mahiyetini pek iyi takdir edemiyordu. Belki Ahmet Cemil bu kadar hulyalara, hayallere esir olduğu için. Hakikatin daima hulyanın dununda, gerçeğin her zaman hayalin altında kaldığını bilirdi. Onun için o söyledikçe vicdanından hafi, gizli bir sesin zavallı çocuk dediğini işitiyordu. İkisi de sustular. Hüseyin Nazmi kameriyenin sarmaşıkları içinde daha kesif, yoğun, duran karanlığın arasında gözleri dalgın, endişeyle dolu bir vaziyette arkadaşına bakıyor. Ahmet Cemil bahçenin, bütün sahranın, semaların üzerinde dalgalanan sislere dalmış düşünüyordu. Birden köşkten bir ses işitildi. Abi, yemeğinizi göndersinler mi? Göndersinler. Ahmet Cemil birden kalktı. Buldum dedi. Neyi buldun? Cevap vermedi. Lamia'nın birden sesini işitince hiç düşünmediği halde birdenbire aklına gelivermişti. Müsterih, rahat bir nefes aldı. Tamamen taattur ediyordu. Hatırlıyordu. O vaat ettiği, söz verdiği şeyi bir gün Şakir'di, öğrencisi, Muzaffer Bey'i de görmüştü.